Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Değerli hocam, dostumuz, kardeşimiz Nuri Özkan İGEDER Başkanı Nuri Özkan'la birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta okullarda yaşanan öğrenci-öğretmen ilişkisindeki bir takım çarpıklıkları gündeme getirmiştik. Neden meydana geliyor, bunlar nasıl önlenebilir gibi bir eksende bunları konuşmuştuk. Orada Nuri Hocam okul kültüründen bahsetmişti. Yani bir okul kültürü geliştirmemiz lazım. Bir anlamda bir iklim oluşturmamız lazım. Okulda öğretmenin paylaştığı, öğrencinin paylaştığı bir sağlıklı iklim oluşturmak lazım demişti. Ve okul kültürünü konuşalım demiştik. Aslında okullarla ilgili haberler medyada paylaşılmaya devam ediyor. Bir anlamda şu söylenebilir. Hani bir alana zoom yaptığınızda, kameraları yönlendirdiğinizde oralardan o problemli alanlar kamuoyu önüne taşınmış oluyor. Ve son zamanlarda da bu, yani gençlik alanında, aile alanında, işte kimi zaman cinsel taciz, kimi zaman şiddet uygulaması, aile dağılmaları boyutunda gündeme geliyor. İşte ergen baskısı, evet, akran baskısı tarzında gündeme geliyor. Bugün okul kültürünü konuşalım Nuri Bey'le diye düşünüyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür
İyisiniz.
Ederim. Sizler de nasıl? İyisiniz.
Hamdolsun. Allah razı olsun. Bu konudan yani bir giriş yaptım ama bir de sohbetimizin akışı içerisinde, evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, evet, bu kültür ödülleri, kültür özel ödülleri toplantısında yaptığı bir değerlendirme var. Aslında yani bu tekrarlanan bir değerlendirme. Hepimiz, evet, biliyoruz. Evet. Eğitim alanındaki başarısızlığı, kültür sanat alanındaki başarısızlığı ifade eden, evet, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayıflanıyorum dediği değerlendirme. Evet. Onu da konuşmamızın akışı içerisinde bir değerlendirelim, evet, diye, evet, düşünüyorum. Evet. Şöyle başlayalım isterseniz. Yani okul kültürü dediğimizde neyi anlamamız lazım? Okulların bir geleneğinden söz etmek mümkün mü? Evet. Okulların diyelim 100 yıllık okullar, 200 yıllık okullar batıda, bizde, bunların oluşturduğu bir iklim var mı? Bizde neden böyle bir okul kültürü oluşturmakta zorlanıyoruz? Evet. Böyle, evet, bir açılım yapalım istersen.
İnşallah. Öncelikle Erkam Radyo dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ahmet abi, tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir konu okul kültürü. Bu hepimizin bildiği işletme derslerinde okutulan, yönetim ve organizasyon şeması içerisinde anlatılan örgüt kültürünün okul kültürüne transferine ortaya çıkan bir durum. Okul kültürü dediğimiz zaman bir okulun değerleri, inançları, tutum ve davranışları, normları, hikayeleri, başarıları, gizli sayıltıları ve benzeri duygu ve düşünceler akla gelir. Tabii bu bahsetmiş olduğumuz başlıklar içerisinde eğer okul güçlü bir şekilde değerlerini kılabiliyorsa, değerlerini güçlü bir şekilde etrafa aktarabiliyorsa, kurallarını, normlarını etrafa güçlü bir şekilde taşıyabiliyorsa, başarı hikayelerini ve başarısızlıklarından da iyi bir ders çıkartarak başarıya dönük bir takım dersler çıkartabiliyorsa, o okulun kültürünün iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani her bir okul aslında yaşayan bir organizmadır.
Evet.
Her bir örgüt yaşayan bir organizmadır. Bu kültür önce ailede başlar. Aile kültürü dediğimiz kültür. Sonra mahalle, apartmana, sonra mahalleye, sonra okula taşınır. Ve çocuklarımız okulda bu değerli kültürü öğrenir. Ama kültürü önce okul toplumları yaşatır ki içerisinde yetişmesi için koyduğumuz çocuk da o kültürden etkilenir. Dolayısıyla okul kültürü kavramı günümüzde eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin çok çok üzerine durması gereken bir husustur. Okul kültürü bireylerin davranışını şekillendiren ana unsurdur.
Yani çocuk bir aileye girdiği gibi, evet, bir okul iklimine giriyor.
Evet.
O okul ikliminde çocuk mesela öğrenci belki okul, öğretmen de.
İklim ve kültür hemen etkilenir.
Etkileniyor.
Hani bizim tasavvufta benzettiğimiz bir durum var. Kalp bu kalemine benzer.
Evet.
Hangi ortama girerse ortamın şeklini alır
şeklini
diye
alır
bir benzetme var. Aslında evet. İnsan yaşayan bir organizma ise. Evet,
Kur'an'da da
evet.
Sadıklarla beraber,
olunuz. Evet. Eğer okul kültürü pozitifse.
Evet.
Ve okul kültürü iyi bir şekilde oluşturulmuş ise ve okul açık bir iklimse okulun içerisine koyduğunuz her bir birey bundan etkilenir. Nasıl etkilenir? Davranışını bir kere değiştirir. Eğer bir okulda mesela geçen hafta konuşmamızda bir şehirden başlayarak bir değerlendirme yaptık. Önce okul kültürünü ele almamız gerekir. Okul kültürü içerisinde normlar yani kurallar ne derece belirgin bir şekilde konulmuş? Bir. İki, okul kültürü içerisinde değerler bütün okul toplumu tarafından biliniyor mu? Her okulun temel değerleri var.
Nasıl oluşur okul kültürü?
Okul kültürü
yani
nasıl oluşur?
Orada yani 40 yıllık bir okul yöneticisi olduğunda mı oluşur? Ne bileyim öğretmenleri uzun süre orada kaldığında mı oluşur? Ya da veli yapısından mı oluşur? Nasıl oluşur okul kültürü?
Okul kültürünü oluşturan en önemli oluşturan kişilerin başında okul yöneticiler ve öğretmenler.
Evet.
Diyelim ki bir bina yapıldı. O bina yapıldığında Ahmet abi öncelikle o binada, o binanın içerisinde organizma haline getirecek olan en önemli unsur kurucu müdür veya okul yöneticisi, ardından atanmış veya seçilmiş öğretmenlerdir. Daha sonra personeller. Dolayısıyla öğrenci girmeden önce o okulda binası yapılmış, fiziki yapısı çok mükemmel bir şey yapılmış da olabilir. Bakın donanım eksikliği de olmamış olabilir. Bu okulun başarısı yeterli hiçbir nedendir.
Evet.
Dolayısıyla atanmış kurucu müdürden başlayarak ve okul
yani
müdüründen başlayarak.
Fizik yapı meselesi değil.
Öğretmenler önce nasıl bir okul arzu ediyoruz? Nasıl bir bizim bu oluşturacağımız okulun değerleri neler olmalıdır? Değer çalışması. Muhakkak yapılmış olmaz. İki, bu okul çocukları nereye hazırlayacak? Vizyon dediğimiz evet. Şimdiki tabirle. Bu okulun davası ne? Gayesi ne? Bu gayenin belirlenmiş olması gerek. İki. Üç. Bu okula çocuklar geldiğinde belirlemiş olduğumuz vizyon, misyon, gaye ve kültür çerçevesinde etrafımızdaki semboller, anlamlı sembollerimiz neler olmalıdır? Yani anlamlı evet, semboller. Evet. Bunların hepsinin önceden oluşturulmuş olması gerek. Kim oluşturacak? Önce öğretmen ve yöneticiler. Peki öğrenci geldiği zaman da etraftaki o sembollerin ne anlama geldiğini aktaracak olan en önemli kişi muallimler, öğretmenlerdir. İşte bayrağından tutun, okulun logosuna kadar. Sonra okulun giriş kapısından, okulun adına kadar, okulun tarihçesi varsa eğer tarihine kadar, okulun gayesine kadar en etkili bir şekilde anlatacak olan birinci derecede muallimlerdir. Yani öğretmenler ve bunun başında olan yöneticilerdir. Dolayısıyla bu güzel bir şekilde oluşturulduğunda, ortak akılla şekillenip çocuğun karşısına çıkartıldığında daha sonra aileye biz şöyle bir okuluz. Bizim okulumuzun temel değerleri şunlardır. Örnek adalet, doğruluk, dürüstlük, diğergamlık, işte sevgi, işte çocuk dostu okul ve benzeri gibi tanımları anlattığınızda belli bir zaman sonra en son 3 sene sonra siz o mahalleye gittiğinizde bir bakkala sorduğunuzda falan okullu neye benzetirdiniz dediğinizdeki ortaya çıkan tabir okulun kültürüdür.
Evet.
Dese ki bu okul gökkuşağına benzer. Bu okul sevgi yuvasıdır. Bu okul çok özür dilerim canavardır. Diye dese demek okul kültürü şiddete meyilli veya insanları harcayan tüketen bir şey anlarsınız.
Dışarıdakine verdiğiniz izlenim, algı.
Algı. Çünkü okul kültürü pozitif ve açıksa etrafta güçlü bir iz bırakır. İyi bir okul kültürü iyi olan, açık iklime sahip olan okullar çevreyi eğitir, çevreyi etkiler, çevreden etkilenmez.
Hayır, kötü okulda çevrede.
Kötü okulda çevreyi etkiler, tabii de olumsuz etkiler.
Evet.
İşte
yani fırtına gibi gençlerin olduğu bir okulun yani çevreye verdiği
zararları düşünün. Evet. İşte o zaman bakkala gittiğinizde, markete gittiğinizde, sokağa gittiğinizde bu okul nasıldır, neye benzetirsiniz dediğiniz ortaya çıkan canavar tabiri o okulun kültürünü gösterir.
Evet.
Veya çok kötü, öğretmenler çok ilgisiz. Veya başıboş geziyor çocuklar. Veya kontrolsüz, disiplinsiz bir okul. Ama bazı okullar için diyoruz yeni kurulmuş olmasına rağmen diyor ki çok disiplinli bir okul.
Evet.
Çok kontrollü bir okul.
Bu okul kültürünün dıştan okunuşu. Evet.
Dolayısıyla iyi bir okul kültürü oluşturabilmek için en önemli unsur yönetici öğretmenler. Sonra onların çocuklar üzerinde bıraktığı iz, sonra etrafta oluşturdukları...
Şimdi 3 sene dediniz. Yani 3 senede aşağı yukarı böyle
bir... 3 seneden önce yeni bir okul için beklememek gerekiyor.
Beklememek lazım. Ya da eski bir okulda diyelim ki oraya bir yönetici tayin ettiniz. O baktı ki okula benzemiyor. Yeni bir okul kültürü oluşturmak istedi.
Çok güzel bir soru.
Bu nasıl olabilir? Yani...
Güzel bir soru Ahmet abi. Şimdi mevcut okullarımız var. 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık.
Ben şeyi sorarken biraz da onun için. Mesela yöneticinin uzun süre orada bulunuyor olması gerekir mi? Yani bu okul kültürünü yerleştirmek için bununla da bağlantılı.
Onunla da bağlantı kuracağım. Şimdi yeni bir yönetici ilk defa müdür olan veya o okula ilk defa giden bir yönetici ilk yapacağı şey 6 ay okul kültürünün incelemesini yapmaktır.
Tanımak.
Sembollerin ne anlama geldiğinden başlayarak okul panolarını okumak, koridorlarında dolaşmak, öğretmen odasında dinlenmek. İşte bütün hikayelerini ve tarihini araştırmakla başlaması.
Gözlemlemek
önce
çocukları.
Gözlemleyecek. Ben bir okula gitsem önce adından başlarım. Bu at kime ait? Bu at niçin verilmiş?
Evet.
Bir, önce okulun adı. İki, okulun tarihçesi. Ne zaman kurulmuş? Ve bugüne kadar bu okulda kimler yetişmiş, hangi okullarda okuyor?
Evet.
Ve varsa çok önemli bir hikayesi.
Evet.
Başarı hikayesi veya başarısızlık hikayesi de olabilir. Ve çok önemli geçirdiği bir travmatik bir durum okulun geçirdiği. Hı-hı. Çünkü okulda yaşayan bir organizma dedik ya.
Tabii, bazen
onlar da travma geçirir.
Allah korusun cinayet işleniyor.
Allah korusun.
Bazen de okul çok yüksek başarı
yakalıyor. Bunların hepsini araştırırım. Hikayesini. Sonra bu okulla ilgili etrafta bakkal amca ne diyor? Market ne diyor? Sokak ne diyor? Algı ne? İşte sokaktan geçen birisine ve mahalle otomobilisine bu okulu nasıl tanırsınız? Neye benzetirsin? Sorusunu sorarım. Ve bu verileri toparladıktan sonra içinde yaşayan öğrenciye, işte mezun olan öğrenciler varsa nasıl bir okuldu senin mezun olduğun okul? Veya içindeki öğrenciye bu okulu bir şeye benzetmek, bunu biz metafor diyoruz. Bir şeye benzetmek istersen neye benzetmek istersin? Der ki çileğe benzetirim. Sorarım. Çileği seviyor musun? Evet çok seviyorum. Ha, demek ki çocuk çok sevdiği bir şeye benzetti. Peki bu okulla ilgili, okulun gelişimiyle ilgili söyleyeceği neler var diye sohbet ederim ama çocuktan alırım. Veya öbürü der ki hapishaneye benzetiyorum der. Neden hapishaneye benzetiyorsun?
Çünkü kurtulmak istiyor.
Kurtulmak istiyor. Kaçmak istiyor. Kaç kişi hapishaneye benzetiyor? Kaç kişi çok güzel şeylere benzetiyor ve sevdiği, değer verdiği şeylere benzetiyor. Dolayısıyla 6 ay okul müdürünün yapacağı şey içindeki insanlar başta olmak üzere öğrenciler ve çevreyle birlikte okul kültürünün analizini yapmaktır. Yani bunu yaptıktan sonra okul neler iyi gitmiyor? Örnek, okul etraftan başıboş veya disiplinsiz olarak tanınıyorsa eğer, iki, başarısı düşük öğrencinin geldiği bir okulsa, böyle tanınmışsa, üç, işte öğretmenlerin devamsızlık yaptığı bir okul olarak tanınıyorsa veya öğrencilerin devamsızlık yaptığı bir okul olarak tanımlanıyorsa, buna göre tek tek ben bunları nasıl değiştirebilirim? Değiştirebilmek için de önce ortak akılla öğretmenimiz oturacak. Arkadaşlar, okulumuzun artı yönleri şunlar. Şu şekilde bir kültürel değerleri var okulumuzun. Ancak şu şekilde de eksik yönleri var. Okulumuzun bu eksik yönlerini yeniden tanımlayıp yeniden değiştirmemiz ihtiyaç var. Ortak akılla ortaya koyacağı çalışmayla herkesin kabul ettiği öğretmenin, öğrencisinin ve velinin de bilgisinin olduğu bir çalışmayla yeniden kültürel yapılanmaya gitmesi gerekir. İşte örnek, öğrencinin devamını sağlayabilmek için neler yapabiliriz? İki, öğrenci davranışlarını daha kontrol edebilmek için neler yapmalıyız? Önce öğretmenlerle başlayarak, öğretmen düşen görevler, okul müdürüne göre düşen görevler, işte aileye düşen görevler, öğrenciye düşen görevler. Ve bunun için kültür yönetiminde, okul kültür yönetiminde sadece bunları toplantı almak yetmiyor, ortak akıl oluşturmak yetmiyor. Sembollerle ifa etmek. Çünkü okul yaşayan bir organizasyon dedik ya efendim. Dolayısıyla her oluşturduğunuz yeni bir çalışmada bir sembol, bir yarışma, bir şiir, bir anlatım gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Örnek çocuklara, çocuklar okulumuzda şöyle şöyle başarı hikayeleri var. Ancak şu gördüğümüz eksikler mevcut. Bununla ilgili hep beraber gelin bir çalışma yapalım. Bir anlatım gerçekleştirelim. En güzel anlatıma ben ödül vereceğim. Tören yapacağım. İşte gibi çocuklardan fikirler alıp onu törenleştirmek ve o noktada yeniden bir dil geliştirme çalışması kültür oluşturmanın başlangıcıdır. Ancak bu kültürün oturması için en az 3 yıl sıkı takip gerekiyor.
Evet.
Yani ben yaptım, kararları aldım, sembolleri koydum. Çocuklara da anlattım, velilerde söyledim değil. En az 3 yıl. İşte dolayısıyla bir yöneticinin, bu kararı almış yöneticinin ve öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun o okulda değişmemesi gerekiyor.
Yani en az 3 yıl.
En az 3 yıl.
Evet.
Daha sonra da bunun beceriye dönüşebilmesi için, daha da etraftan oluşabilmesi için 3 yıl daha ihtiyaç var.
Evet.
Dolayısıyla bir okul müdürü 5-6 yıl o okulda durduğu zaman okul kültürü, yeni başlayan bir okul kültürü kültürlemeye başlar. Etrafı etkilemeye başlar.
Evet.
Yeni gelen etkilemeye başlar. Ama çok sık öğretmenin değiştiği, çok sık yönetim değiştiği okullarda hep buna yarım kalır. Yapılamaz bile. Başlanamaz.
Oluşmaz
çünkü.
Okul kültürü oluşmaz.
Okul kültürü oluşmaz. Dolayısıyla okul kültürü oluşmadığı için başlangıçta yapılan çalışmaların hepsi boşa gitme ihtimali elbette siz de takdir edin yüksek. Dolayısıyla okul kültürünün en önemli lideri kimdir Rahmet abi? Dolayısıyla okul yöneticisidir.
Okul yöneticisi, evet.
Tarihte demeyeyim, makalelerimizde, bizim eğitim araştırmalarında bunun için kültürel liderlik tabiri vardır.
Evet.
Okul müdürünün en önemli 4 liderlik özelliği varsa, bir vizyoner liderlik, 2 kültürel liderlik dediğimiz biraz anlattıklarım, yönetme becerisi, organizasyon, 3 hizmetkar liderlik, 4 öğretim liderliği.
Evet.
Dolayısıyla okul müdürünün bu 4 liderlik içerisinde en önemli liderliği kültürel liderliktir. Peki okul kültürü toplum için önemli mi Ahmet abi? Çünkü okul kültürü toplumun kültüründen bağımsız olamaz.
Evet.
Eğer toplumun kültürünü pozitif bir şekilde etkilemek istiyorsak ve kültürümüzü yaşatmak istiyorsak, milli manevi değerlerimizi ve kültürümüze var olmak ve bu dünyada kendi kültürümüze birlikte gelişmek istiyorsak, birinci yerden başlayacağımız yer aile tabii. Aile,
evet.
Önce aile. Bir çocuk aile kültürüyle doğar. Gözünü açtığı andan itibaren.
Bazen şöyle duyuyorum, evet. Mesela yani kozmopolit bir çevre mesela. Kozmopolit bir çevrenin içerisinde bir okul. Yani bu okulda genelde o çevrenin yansıması.
Çok kültürlü okullar diyoruz.
Çok kültürlü okullar.
Çok kültürlü okullar diyoruz.
Şimdi çok kültürlü okul şey olabilir ama daha sağlıklı bir
sağlıklı
yapı
bir
kurulabilir.
Evet, evet.
Kurulabilir ama yani.
Siz biraz daha farklı böyle şeyi.
Evet. Yani kültürel şeyi zayıf. Muhitlerde mesela. Böyle bir okul kültürü, sağlıklı okul kültürü oluşturmanın zorluğundan bahsediliyor. Zaman zaman o ortamlarda bulunuyoruz.
Evet. Yani, elbette var.
Yani bu çevre diyor mesela okulu sağlıksız hale getiriyor diyor oranın yöneticisi.
Doğru.
Yani öyle bir çevrede sağlıklı okul kültürü inşa edilebilir mi?
Diyelim ki okul müdürü çevrenin olumsuzluklarının okulu etkilediğini düşünüyor.
Hı hı.
Dolayısıyla kendi çabasının boşa gittiğini düşünüyor.
Gibi, evet.
O zaman benim etkilemem gereken yer neresi? Çevreyi kontrol altına almam lazım.
Hı.
Çevreyi nasıl kontrol altına alabilirim? Okul yöneticileri için söylüyorum. Bir, bunun için emniyetten, eğer hangi anlamda etkiliyorsa. Şu anda emniyet yeterli destek verme noktasında gayretli. Çok teşekkür ediyorum polislerimize ve okul polislerimiz var zaten.
Hı hı.
Bir, iki, mahalle muhtarlarımızdan destek alabilirim. 3, cami imamlarımızdan destek alabilirim. 4, o mahallenin aklı selim düşünen insanlarından destek alabilirim. Ve bu desteği almak için öğretmenlerimle birlikte işbirliği yapabilirim. Mesela buna benzer benim bulunduğum ilçe içerisinde bir muhitten bahsediyorum. İsmini buradan vermeyeceğim. İşte o muhitten gelen çocuklar meslek sesini, kültürünü olumsuz etkiliyor. Devamsız kat safhada.
Hı hı.
Öğretmenler ikna edemiyorlar çocukları okula devam etme noktasında.
Evet.
Ve okulda sürekli zorbalık oluyor. Ve zorbalıktan dolayı çocuklar okula gelmiyor.
Evet.
Ama akıllı bir müdür yardımcısı oturmuş. Demiş ki biz bunu nasıl çözeriz? Komisyon kurmuş Ahmet abi.
Evet.
2 sene önce kaymakam ben ödül aldığı için biliyorum hikayesini. Biz de gittiğimiz için biliyorum. Öncelikle bu çocukların ailesini davet edelim diyor. Ama ailesi gelmiyor.
Gelmiyor.
Evet.
Yani o şikayetleri de duyuyorum gittiğim yerlerde.
Peki ailelerini çağırıyorlar çocukları. Amaç iyi niyet. Çocukların okula devamını sağlayacaklar ve çocuklara destek sunacaklar. Ve lise öğrenciler, meslek lisesi öğrencileri ama aile okula gelmiyor ve aileyi tanımıyorlar.
Evet.
Çocuklara her defasında konuşuyorlar. Çocuk da kafa büküyor. Tamam öğretmenim diyor. Söz veriyor ama yapamıyorlar. Ödevlerini yapamıyor. İşletmeye gidemiyor.
Onların da bulunduğu ortam dönüştürücü ortam.
Ahmet abi ne yapmışlar biliyor musun? Oturmuş 4-5 tane gönlü güzel öğretmen arkadaş. Aileler gelmiyorsa biz ailelere gidelim demişler.
Güzel.
Biz aileye gidelim. Gidecekleri semt, aile, mahalle. Buradan söylemeyeceğim yine. Yani bir hanımefendi, bir öğretmen gideceği mahalle değil.
Evet.
Ama cesaretlerle gidiyorlar.
Evet.
Emniyete de haber ediyor. Biz gideceğiz diyor. Ev ziyaret yapacağız. Gidiyor öğretmenler. Evlerini görünce çocukların her birinin kendi gözleri yaşarıyor. yaşanacak ev değil. Çocukların çoğu zaman o mahalleden o okula yürüyerek gelmekte olduğunu fark ediyorlar. Yemek pişmediğini fark ediyorlar.
Ya.
Evde feşli babanın olduğunu fark ediyorlar. Çocuk, ergen çocuk bunu okulda her zaman söyleyebilir mi?
Ya.
Buna rağmen öğretmenler diyor ki buna rağmen bu çocuk okula gelme gayretlerine hayran kalıyorlar. Bakın bakış değişti birden.
Değil mi? Evet.
Sonra ne yapıyorlar? Evet. O zaman bu çocukların ailesine ben nasıl destek sunabilirsem, bu ortamı, çocuğun yaşam alanını ben nasıl güzelleştirebilirsem eğer, çocukların okula yaklaşımını olumlu etkileyebilirim.
O zaman ben yani evet. Çevreyi yargılamak kolaycı bir davranış.
Kolaycı bir davranış.
Değil
en
mi?
Kolaycı bir
davranış. Çevre, yani bu çevreden olmaz.
Evet.
Demek kolaycı bir davranış.
Kolaycı bir davranış. Ben ona katılıyorum. Bizim görevimiz okul yöneticiler ve öğretmenlerin görevi çevreyi etkileyen olabilmenin mücadelesi vermektir.
Evet.
O okul çevresi neyse ki ben geçenlerde tartıştık bu TEOG sınavında okul çevresi çok genişti. Şimdi evet. Daralacak okul çevreleri. Hı hı. Özellikle liseler için. Tamam ilkokul, ortaokullar için okul çevresi dar bir alan. Evet. İşte birkaç mahalleden oluşabilir çoğunlukla. Ama lise için okul çevresi eski TEOG mantığında çok genişti. Bir bakıyorsun Tuzla'dan çıkıyor çocuk. Bir bakıyorsun Samandıra'dan çıkıyor. Bir bakıyorsun Kadıköy'den çıkıyor. İşte falan okula geliyor.
Veya Anadolu'dan geliyor.
Veya Anadolu'dan geliyor.
Evet.
Dolayısıyla eğer yeni sistemde eğitim bölgeleri sistemi oluşursa okulların çevreleri daha kontrol edilebilir hale gelecek. O kontrol edilebilir alanda mahalle muhtarları, mahalle imamları, işte sivil toplum kuruluşları, emniyet ki emniyet bu nokta gayretini tekrar teşekkür ediyorum. İyi bir işbirliği yapıldığında bunların hepsini okul müdürü çözmek zorunda. Bizim zamanımızda da bizim çevremizde sıkıntılar vardı. Ama hatırlayın okul müdürü ve öğretmenler zaman zaman kahvehanelere, kıraathanelere gelirler, konuşurlar, sohbet ederler. Bizim çocuklarımıza şöyle yapmayın, işte bu gelirlerse almayın. Bakın etkilemeye çalışıyorlardı.
Tabii.
Yani bir takım davranışları okul koyuyordu. Mahallemdeki okul koyuyordu. Yani mahallemin esnafına okul kuralları öğretiyordu. İşte sigara vermeyin, satmayın. İşte bizim çocuklarımızı koruyalım hep beraber diye. Kim yapıyordu bunu? Sadece polis yapmıyordu. Öğretmen yani, yapıyordu.
Öğretmen yapıyor.
Dolayısıyla okul, iyi bir okul kültürü oluşan ortamlarda eğer öğretmenler, yöneticiler etkili bir okul kültürü oluşturma noktasında kafa yormuşlarsa ve bunun için çevrede bizim alanımız içerisinde demişlerse çevreyi etkileyecek bütün unsurları bulabilirler Ahmet abi.
Evet.
Bunu yapan çok güzel okullarımız var.
Evet.
Zaten birikim öyle gelişiyor. Yani bir okulun olumlu yönü çevreyi etkilemesiyle ön plana çıkıyor. O zaman bir bakıyorsunuz işte diyor ki falan müdür gelmiş oradaki öğretmenler iyiymiş diyor. Birden adı çıkıyor okul kültürü olanlarda.
Evet.
Benim çocuğum oraya gidecek diyor. Ama bakıyorsunuz okulu araştırıyorsunuz 5 sene önce öyle düşünülmüyormuş o okul.
Evet.
Öyle değerlendirilmiyormuş.
Doğru.
Yani bir 5 sene yani 6 sene önce.
Okulla ilgili izlenim değişebiliyor.
Değişebiliyor.
Evet.
Biz bunu okul kültürü değiştirme diyoruz.
Evet.
Yani okul kültürü var olan okul kültürü değiştirmek için gösterilen çabaya biz okul kültürü değişimi dönüşümü diyoruz. Orada ne değişiyor? Okulun değeri değişiyor. Çevreye bakışı değişiyor. Biraz önceki bakış okul kültürü bakışıydı
evet,
ama olumsuz.
Evet, evet.
Bir başka bakış ben okul müdürüyüm. Devleti temsil ediyorum. Öğretmen devleti temsil ediyor. Ben güçlüyüm. Ben iyi bir lider olduğumda anne babayı etkileyebilirim. Çevreyi değiştirebilirim. Kontrol altına alabilirim.
Yani öyle bir pozisyonu var
tabii,
yöneticinin ve öğretmenin.
Böyle pozisyonu
herhangi
var.
Bir insan değil.
Tabii.
Yani bir aileye herhangi bir insan gitse bir değerlendirme yapsa tepki alabilir.
Ama öğretmene dese ki ben evinize geliyorum dese
evet.
%80 anne babalar buyurun öğretmenim der. Hoş geldiniz öğretmenim der. Hele ilkokul, ortaokul öğretmeniyseniz hiç reddetmez anne baba.
Türkiye'de bu alandaki sorunları nasıl belirliyorsunuz? Sorunları ve sebeplerini. Yani okul kültürü hakikaten çok yaygın biçimde var mı? Mesela devlet okulu dediğimiz özel okullar var. Belki bilmiyorum katılır mısınız? Özel okullar biraz daha seçerek kuruldukları için bunu inşa etmeyi önceleyebilirler.
Yani ama okul kültürünü oluşturamamış özel okullar da var.
Var değil
tabii
mi? O da var.
Yani.
O da çünkü yöneticinin belki kapasitesiyle ilgili bir şey.
Ahmet abi okul kültürü okulu kuran.
Evet.
Özel okulsa kurucularından başlayarak en alta kadar ulaşan bir silsiledir.
Evet.
Bu silsile açık iklim olmalıdır ve
evet.
Şeffaflığa dair olmalıdır.
Evet.
Şimdi kurucu eğitimci değil.
Evet.
Bir takım amaçlarla kurmuş. O kişinin amacı eğer ticari amaçsa birinci önceliği oradaki beklentisi de ona göre olacağı için okul kültürü ona göre şekillenir.
Evet.
Ona göre şekillenen ortamda disiplin kurabilir misiniz?
Yani diploma veren.
Diploma veren kurum olur.
Bu parayla diploma
evet,
veren
evet.
bir kurumsa orada bir.
Öyle bir mantıkla kurulmuş bir okulda, özel okulda çocuk patrondur.
Doğru.
Çünkü evet. parayı ben veriyorum diyecek.
Doğru, evet.
Nitekim de yaşıyoruz biz özel okullarda bunu.
Evet.
Diyor ben senin paranı ben veriyorum diyor öğretmenine.
Evet.
Ben bu notu bana vereceksin diyor.
Evet.
Bakın eğer okul kültürü oluşturulamadığında yaşayan organizasyon dedik. Her bir örgüt için bu geçerli ve teşkilat için.
Bu da buna benzer. Problem. Yani bakın önemli bir probleme işaret ettiniz. Belki özel okullar.
Daha zor bizim
paralı
işimiz.
Okullar.
Tabii.
Değil mi? Paralı okullar.
Paralı okullarda öğrencinin çok sık ağzından kaçırdığı cümle senin paranı ben veriyorum evet. Öğretmenim diyor. Çünkü evde bunu duyuyor çocuk.
Bunu nasıl aşılıyor? Yani okul i̇şte, nasıl aşıyor bunu?
İşte okul kültürü içerisinde bu cümle özel okul için kırmızı bir çizgi olmalıdır.
Evet.
Ve öğretmen bu cümleyi duymamalıdır. Duyduğu zaman öğrenci gerekli ikazı ve ailesi bir de sert bir şekilde almalıdır. Yani okul dışından atmaktan bahsetmiyorum.
Evet.
Ama sert bir şekilde almalıdır.
Evet.
Çocuk bu cümlenin yanlış olduğunu fark etmelidir. Ama önce bu cümleyi arka planda söyle. Anne babaya ikaz etmek gerekiyor.
Belki okul kültürü dediğiniz şey bunu hatırlatmaya gerek kalmadan çocuğun algıladığı bir şey.
Ama buna rağmen kaçabilir mi? O çocukta o okul kültürü yeterince oturmamış olabilir mi?
Olabilir.
Ama bunu da hemen sistem düzeltmesini yapmalıdır. Hatta bazen öğretmene bile gerek kalmıyor. Yanındaki arkadaşı düzeltiyor. Sen nasıl bir söz söylüyorsun diyor.
Ben bunu biraz deminki sözümü... Yani belli bir misyonla kurulur özel okul.
Tabii.
Orada onun için okul kültürü önemsenir. Çünkü verim alınması istenir vesaire gibi düşünerek söyledim. Biraz devlet yapılarında ya memur zihniyeti olabilir mi diye. Yani Türkiye'de nasıl mesela devlet okullarında böyle kurumlaşmış, okul kültürü yerleşmiş, yani çocuğun girerken hani manevi bir iklime girdiğinin farkında olduğu yapılar ne kadar, olmayan yapılar ne kadar ve oradaki problem ne?
Şu anda tabii resmi okullarımızda okul kültürü kavramı üzerine yeterince durulmadığı gerçek.
Evet.
Bu Türkiye kültürüne durulmadığı gibi bir şey. Belki birazdan gireceksiniz.
Evet.
Biz Türk toplumu olarak, belediye başkanları olarak, bakanlar olarak kendi toplumumuzun milli manevi değerlerine ve kültürüne ne kadar değer verip gelecek kuşaklara aktarılması noktasında öncülük yapıyorsak eğer bunun ne kadarınsa oradaki okuldaki de kültür aktarımı ve kültür o kadar.
Evet.
Yani toplumdan uzak kalamaz.
Evet.
Ama buna rağmen bazı okul yöneticilerimiz öncelikle lider şahsiyet olarak bunun bilincinde olan benim okuluma girdiği zaman çocuk milli ve manevi değerlerimizi, hassasiyetimizi, kültürümüzü öncelikle solusun. Bir Anadolu'nun kültürünü ve becerisini görsün diyerek sembolleri, organizasyonları, işte hitabetini, törenleri buna doğru götürdükçe farkına varmadan çok onun içerisine doğru giriveriyor. Öğretmen de giriyor. Dolayısıyla aslında okul kültürü törenlerden ibarettir Ahmet abi.
Ne demek ya?
Ne demek? Siz törenlere vermiş olduğunuz değer kültürün aktarım biçimidir. Törenleri ne kadar milli yaparsanız tabii. Bir de milli olmayan törenler var.
Ama şöyle şimdi törenler de genelde bunlar törendir diye algılanabilen bir şey. Yani şöyle diyorum teneffüs edilen değil, solunan değil, bir iklim değil.
Evet.
Yani törende çok hamasi, milli, manevi şeyler söylüyorsunuz. Ama çocuk onu tören olarak algılıyor. Bir şey almıyor içine.
İşte bir törenler eğitim amaçlı mı yoksa protokol amaçlı mı? Bunu da ayırmak lazım.
Evet.
Bizim tören dediğimiz hadise çoğu zaman protokol amaçlı törenler anlaşılıyor.
Evet.
Aslında her bir yarışmanın sonucunda vermiş olduğunuz ödül törenleri coşkuyu artıracak, arkadan bu heveslendirecek organizasyon yapmanız bir törendir.
Anladım, evet.
Bir. İki, çok güzel bir çocuk eser yazmış. Diyelim ki bugünlerde gündemde Afrin var. İşte özel askerlerimiz var, kuvvet komutanlarımız var, şunlar bunlar. Türkiye gündemi. Türkiye gündemiyle ilgili yaptığınız bir yarışmada çocuğun bir tanesi yazmış olduğu bir esere vermiş olduğunuz değerin törenleşmiş hali bir sonraki çocuk için ümit kaynağıdır. Çünkü oradaki değeri görüyor çocuk.
Şiire ödül verdiniz.
Şiire ödül veriyorsunuz ama basit bir madalya da bile olsa onu törenleştirerek, bir anlam katarak, işte coşkuyu oluşturarak vermiş olduğunuz olaydır tören.
Ya da mesela okulun yıl sonu
törenleri gibi
ortaya çıkan başarının ödüllerini
veya önemli gün ve haftalar kutluyorsunuz.
Evet.
Ne oluyor? Genellikle işte tören dediğimiz hadise birkaç oyuncu çıkıyor, şiir okuyor ama o işte o zaman sıkıcı bir tören haline dönüşüyor.
Ya da mesela o okuldan mezun olmuş diyelim 10 yıl önce mezun olmuş birisi dünya çapında bir başarı göstermiş.
Ona hemen sahiplenmiş
getiriyorsunuz, evet. Okulda tanıtıyorsunuz o tür törenler.
O tip törenler kalsın. Yoksa bizim birkaç çocuğun veya protokolün gelip konuştuğu, çocuktan sıkıldığı, konuşmadığı, coşku almadığı törenleri ben zaten protokol törenleri diyorum.
Evet, güzel.
Bizim söylediğimiz okul kültürünü coşturacak, kişiye, öğrenciye heyecan verecek, davasını hatırlatacak törenlerdir. Bunlar çok önemli. Bu törenle bit oluşturduğunuz antlar, işte yeminler, işte buna benzer veya büyük düşünme öğretecek sözleriniz ve güçlü oluşturduğunuz alkışlar veya tekbirler veya neyse, yani o kültürün içerisinde vermiş olduğunuz heyecan, çocuk o törenden çıktığı zaman sınıfa başka heyecanla girebiliyor mu?
Evet.
Yani biz buna törenlerde duygusal zekayı oluşturmak diyoruz. Yani törenler bireyler üzerinde duygusal zeka oluşturuyor mu?
Evet.
Duygularını harekete geçirip ben iyi ki bu okuldayım dedirtiyor mu?
Sınıf heyecanlı şekilde giriyor. Türkiye'de genelde yaşanan sorunlar ne bu okul kültürü oluşmasında?
Kültürel varlığımızı küçümsemiş olmak en önemli sorun. Toplumun değeri neyse okullarda. Bir, kültürel varlık önce giyimimizden kuşamımızdan başlar Ahmet abi. Kendi kültürümüze özgün giyimimiz ve kuşamımızın öğretmenin taşımış olması gerekiyor. Şu anda bir öğretmen kıyafetimiz, mesleki kıyafet, giyim oldukça önemli. Bir öğretmen için, muallim için, yönetici için. Birincisi bu. İki, kullandığımız müzikler, kendi müziğimiz, kendi türkülerimiz, kendi halk müziklerimiz, kendi şarkılarımız, kendi eserlerimiz. İkincisi. Üç, sanat, görsel sanat alanında kendi resimlerimiz, kendi ebrumuz, kendi hattımız, kendi tesibimiz ve buna benzer çalışmalar. Öncelikle okullarda bunların ön plana çıkması gerekiyor. Sonra dilimiz, Türkçemiz ve Türkçemizin iyi bir şekilde konuşulabilmiyor olması. İşte okuduğunu anlama becerisi vesaire. Bununla birlikte iletişim becerimiz. Okullar iletişimi öğretmiyor. Bizim okullarımızda bakın kültürel liderliğin en önemli özelliği insandan birbirine duygu ve düşünce gayet net bir şey ifade edebiliyor olmasıdır. Biz bunu açık iklim diyoruz. Okulların açık olması. Yani siz bir şeye kızdınız, canınız sıkıldı. Okul toplumu içerisinde net bir şekilde bana duygu ve düşünce ifade ediyorsunuz. Ben de size duygu ve düşüncelerimi ifade ediyorum. Kavga etmiyorum, zorbalık yapmıyorum. İtmiyorum, kalkmıyorum. Ama okullarda bu ortam rahat bir şekilde oluşturulamadığını görüyoruz. Sağlıklı iletişim ortamları hem öğretmen yöneticisinin olmadığı gibi öğretmenden kendi aralarında olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bu ister istemez öğrenciye yansıyor. Öğretmenlerin kendi arasında tutunma tarzları neyse öğrencinin de kendi arasında tutunma tarzı odur. Dolayısıyla okul kültürü güçlü olan yerde öğrencinin zorbalığı daha düşüktür.
Evet.
Şiddete meyilliği daha düşüktür. Niye? Çünkü öğretmenler birbirine sevdiğini, takdir ettiğini görüyor çocuk. Ve yöneticisinin öğretmene, öğretmenin yöneticisine nasıl davrandığını fark ediyor. Çünkü sabah saat 9'da okula geliyor. Akşam 5'e kadar çocuk okulda öğretmenin davranışlarıyla kendisine şekil veriyor. Okul kültürünün ve okul değerlerinin normların olduğu ortamda insanlar birbirine saygı duyduğu için çocuk saygı duyuyor.
Evet.
İnsanlar birbirini sevdiği için çocuk da sevmeyi öğreniyor.
Ya ben biraz daha okul kültürünü bu anlamda da algılıyorum. Yanlış mı bilmiyorum. Yani
doğru.
Daha böyle bir iklim gibi. Mesela yani bir herhangi bir kültür edinmekten, yani dil konusunda bilmem, düşünce konusunda ondan öte bir şey gibi. Yani mesela çocuk kendisini o okula ait hissetmekten memnun oluyor. Siz mesela Muradiye'de öğretmenlik yaptınız.
10 yıllık bazen.
Öğretmenlik yaptınız. Yani Muradiyeli diye olabilmek. Bir şey oluşuyor.
Evet, tabii.
Değil mi? Veya başka Türkiye'de tanınmış okullara çocuk kendisini
işte Galatasaraylı gibi
izafe ediyor. Değil mi bu?
Ve mezun olduktan sonra gidebiliyor.
Gidebiliyor.
Orada, ama takip de ediliyor.
İşte bu. Şimdi bunların hepsi şey değil mi?
Okul kültürü mü parçası
okul
işte.
Okul kültürü evet.
Okul kültürü kişide ne sağlar derseniz biraz sizin söylediğiniz Ahmet abi.
Aidiyet
sağlar. Önce nereye? Okula. Okula aidiyet sağlamış bu çocuk toplumun bir parçası olmuş demektir.
İşte o oradan baktığınızda mesela Türkiye'de genel milli eğitim dediğimiz dünyada belki daha üniversitelere de dahil edebilirsiniz. Böyle kendisinin aidiyet hissedebileceği iklim yüzde kaçtır?
Anket yapsak, böyle bir araştırma yapsak herhalde %15-20'yi geçmez Ahmet abi.
Evet.
Bu üzüntü verici bir şey.
Evet.
Neden? Çünkü okullarımız kendi mezunlarını takip edebilme becerisi ile birlikte o okuldaki o çocuğa vermiş olduğu değerlerin çocuğa kattığı değerle geri dönüşünden oluşan bir değerdir bu.
Evet.
Şimdi okul adiyeti oluşan bir çocuk. Aynı şekilde kurumlar için de geçerli.
Tabii.
Diyelim ki bu Erkan Radyo içerisinde 15-20 tane çalışan var. İşte sunucular var, part-time gelenler var. Burada buldukları değer, kişinin bulduğu değer, elde ettiği mutluluk katsayısı alacağı maaştan daha kıymetlidir artık.
Doğru, evet.
Günümüzde maaşlar veya paralar insandan birinci ihtiyacı değil artık. Üçüncü, dördüncü sıraya düşmüş durumda. Öncelikle insanlar belli bir ihtiyacı karşılandıktan sonraki şeyden, paradan bahsediyorum. İnsanlar öncelikle huzur, mutluluk ve değer görmek bekliyorlar.
Evet,
yani
değer görmek.
Değer gördüğü bir ortamda insanlar kendisini adiyet hisseder. İşte okul toplumu, okul kültürü çocuğun adiyetinin sınırlarını belirler.
Evet.
Dolayısıyla okula geri dönüşünü sağlar ve okula katkısını sunar. İşte mezun olmuş, bir iş sahibi olmuş, tekrar okula değer katar. Devlet okullarında da var. Adam diyor ki ben bu okuldan mezun oldum diyor. Dolayısıyla yıllar sonra o okula geliyor, ziyaret ediyor. Bakın okulun eksiklerini, ihtiyaçlarını karşılıyor. Belki spor salonunu yaptırıyor. Bakın o pozitif, evet, bir dönüş, evet, sağlıyor. Var, evet. Kayseri'de bildiğim böyle
çok,
birkaç
tabii,
okul.
Çok,
bazı, evet, okullar işte başbakan çıkartıyor. Bazı okullar bakan çıkartıyor. İşte yine İstanbul'da bir başbakanın çıktığı bir okul ayrı bir değer kazanıyor.
Şeye
i̇şte
hemen, asıyorsunuz değil mi?
Tabii.
Koridorlara bizim okulumuzdan mezun olanlar
bakın,
diye.
Bakın okul kültürünün bir uzantısı işte o.
Değil mi?
Ama illa başbakan çıkmaz şart,
şart
İşte
değil,
bizim
tabii
falan okulumuzu kazanmış ve oradan şu bilimi, şu buluşu yapmış öğrencimiz.
Değil mi?
Ama okul müdürü sürekli değişiyorsa, hı, okulun hafızası gidiyorsa bunu tespit edebilir misiniz Ahmet,
evet,
abi? Edemezsiniz ki.
Edemezsiniz.
Sürekli okul müdürü değişmiş. Sürekli öğretmen değişmiş.
Genelde o öğrenci, şeyimiz o mudur bizim?
Bizim sıkıntımız o. O, evet, öğrenci o okula ait olduğunu ben nereden bileceğim? Hafıza yok ki.
Yani hangi müdürle çalıştığını bilmiyor çocuk değil mi?
Bilmiyor tabii.
Evet.
Dolayısıyla yıllar
yani hangi
sonra...
Hangi bakan döneminde...
yıllar sonra işte o çocuk diyelim ki bilim adamı oldu, başbakan oldu. Ama okulun hafızası iyi oturmamışsa, kültürü... işte bir yazı geliyor, işte sizin okulunuzdan mezun olduğu düşünülen falan kişiyle ilgili arşivinden bilgilerin çıkartılması diyor.
Evet.
Abi, o yazı gelmeden önce okul müdürü, aa diyor bu bizim okulun mezunuymuş deyip... O, daha o yazı gelmeden... Arşivine bakıp o çocuktaki hatıraları,
evet,
veya bir takım kendisinin yapmış özgün çalışma bulup belki o yazı gelmeden, uyarı gelmeden okul müdürü beyanatta bulunabilmeli, sahiplenebilmeli ve ilçe milliyeti müdürü sahiplenebilmeli. Yani işte okul kültürü aslında çok önemli bir kavram.
Evet.
Kültürel liderlikle birlikte.
Şimdi bununla belki birlikte, evet, değerlendiririz. Yani sorunlar neden oluyor? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından bahsetmiştim. O konuşmanın bir bölümünü,
buyurun,
paylaşalım
efendim,
izin verirseniz. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, bizim şöyle orta boy bir şehrimizin nüfusu kadar yerden, evet, onca sporcu, sanatçı, bilim insanı çıkabiliyorken Türkiye'nin 81 milyonluk demografik, yani nüfus varlığıyla bunların gerisinde kalıyor olmasını anlayabilmek, hazmetmek mümkün değildir diyor.
Çok doğru söylüyor.
Kabiliyetse bizim evlatlarımızdaki kabiliyeti inanın başka hiçbir yerde görmedim dersem yeridir diyor. Bu durumda sorunu insan keşfetmeye, insan yetiştirme sistemimizde, daha doğrusu sistemsizliğimizde arayacağız diyor. Geçtiğimiz 15 yılda her alanda tarihi başarılara imza atarken eğitim, öğretim ve kültür konusunda niye nispeten geride kaldığımız hususunda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız.
Bunu şeyde de söyledi. İGEDER'in erken çocukluk kongresinde de 2016'da
birçok
bahsetti.
Kere, bu, bunu birçok kere söyledi Sayın Cumhurbaşkanı.
Siz de bunu bir yazı yazmışsınız hatta.
Ben de yazıyorum bu tür konuları. Yani 15 yılda tabii eğitimi başarmalıyız diye yazıyorum. Yani, evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir kıyaslama yapıyor. Evet, diyor ki, evet, bizim orta boy bir şehrimiz kadar nüfusu olan bir ülkeden, evet, dünya çapında sporcu çıkıyor, evet, bilim adamı çıkıyor, edebiyatçı çıkıyor. Ne oluyor orada ki? Ya da bizde ne oluyor ki? Sistemsizliğimiz denmiş mesela. Sistemsizliğimizden...
Ama iki şey var. Sistem, evet, veya sistemsizliğimiz.
Hayır, sistem kuramamışız, evet, diyor. Yanlış, evet, kurmuşuz. Evet. Hatta sistemsizlik var, evet, diyor. Yani tabii mesela 15 yıl sonra da hayıflanmak değil mi? Hayıflanmak olmamalı sonuçta.
Yani bulunduğu konum itibariyle bunları söyleyen değil, bunların çözümlendiği makamda tabii.
Yani onu şey yapmıyorum. Yani o ayrı bir belki makale konusu, ayrı bir değerlendirme konusu. Ama hakikaten üzücü bir şey değil mi? Ahmet yani abi, ne işte, oluyor sizce? Evet. Mesela o nüfusu bizim orta boy şehrimiz kadar olan bir ülkede birim insana karşı tavır ne oluyor ki? Onlar insan, yetişmiş insan çıkarıyorlar ve biz 81 milyonla yeterli şeyi gösteremiyoruz.
Evet. Ahmet abi, bu hepimizin toplumsal acısı, ızdırabı. Çok iyi sistem kursak bile,
evet,
bir sistemin kalitesi içindeki insanın kalitesi ve niteliği kadardır. Okullar içinde böyle, toplumlar içinde böyle. İnsan yetiştirmek maksadıyla veya kabiliyetleri geliştirmek maksadı çok mükemmel sistem kursak bile, o sistemin içerisinde bulunan insanların anlayışı, ortak akıl, ortak hedef ve ideal durumuyla ilintili olarak bir yerde kopacak.
Evet.
Dolayısıyla öncelikle biz burada iki şey var. Çocukları tanımaya dönük, bireyi
şimdi
tanımaya
şöyle
dönük.
Şöyle bir şey, yani evet, sözünüzden tavuk mu yumurtadan,
yani
yumurta mı tavuktan? Yani sistem mi insanı üretir? Dolayısıyla sistemsizlik olunca insan yetiştirilmez. Yoksa
sistemsizlik
insan
de insanı, sistemsizlik
insan
de insanı
sistemi
bıktırır bazen. Aşırı
evet,
sistemsiz, yorar.
Yoksa evet, insan mı sistemi evet, üretir? Yani evet, bu sistemsizliğimiz nereden evet, yani değil mi? Yani
şöyle, sistemsizliğimiz de var tabii. Ona da katılıyorum. Nasıl katılıyorum? Bir çocuk üzerinde eylemde bulunacak 5 tane bakanlık var. Bir, önce Sağlık Bakanlığı. Çocuğun doğumundan itibaren. Çocuğu ilk önce tanımakla mükellef olan, kemiklerinden, kaslarından, gelişiminden itibaren çocuğun kabiliyeti tespit etmek bakımından söylüyorum. Çünkü 3 yaşına kadar daha çok çocuk doktorları o çocukla muhatap oluyor. Hı hı. Burada çocuğu tanımaya dönük, hastalıkların dışında tanımaya dönük, hangi alanda kas gelişimi, iskeleti, şunu bunu, hangi yeteneğe doğru kayabilir çocuk, böyle bir şeyimiz yok orada, bir sistemimiz yok, orası doğru. İki, 3 yaşından itibaren çocuk okula başladığı andan itibaren okul sistemimizde ciddi bir dağınıklık var.
Anaokulu.
İşte anaokulu, kreşler vesaire, her bir kreş. Buradaki kreşlere giden çocukları
siz
tanıma,
konuda bir çalışma yaptınız.
Tabii erken çocukluk noktasında. Orada çocuğu tanıma noktasında, çocuğun kabiliyetlerini görme, gözetme alandaki 4 alan var Ahmet abi, çocuğu tanımak bakımından. Bir, zihinsel alan. İki, duyusal alan. Duyu organlarımızı ilgilendiren alan. Üç, psikomotor alanı. Ve beşincisi fiziksel alan. Dördüncüsü. Bu 4 alanda, bu 4 alanda çocuklarımızı yetenekten ortaya çıkartabiliriz. Bunun alt alanlarını 52 yetenek ediyor. 52 yetenek. İşte küçük yaştan itibaren bireyi tanımaya dönük, kabiliyetleri keşfetmeye dönük sistemimizi düzgün bir şekilde kurabilirsek, aile de bunun farkında olursa eğer, okul toplumu içerisinde bunu devam ettirebilirsek, çocuklarımız 5 yaşına geldiğinde, 6 yaşına girdiğinde kabiliyetlerinin nereye doğru olabileceğini en az %40-%50 çıkartmış oluruz. Buraya kadar ölü geçiyor bir kere. Biz erken çocukta da bunu müzakere
evet,
ettik.
Yani.
Şimdi bizim toplumumuzda güreş ve her türlü spor dallarına mensup, jimnastikten tutun, atletizmden tutunuz, işte birçok spor dalları, sanat alanları, müzik, hepsine nitelikli, kabiliyetli çocuklar fazlasıyla var. Çünkü Türk toplumu zekidir. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Türk toplumu çalışkandır. Bu coğrafyanın insanı pratik zekaya sahiptir. Bu coğrafyanın insanın zor zamanında çok güzel şeyler de ürettiğini biliyoruz. Dolayısıyla kabiliyetli bir toplumumuz var aslında. Lakin biz yerüstü sermayemiz dediğimiz insan kaynaklarını, beşeri kaynakları doğru tespit etme ve tanımlama noktasındaki sistemsizliğimiz mevcut. Sağlık Bakanlığı bir. İki, Milli Eğitim Bakanlığı işte. O zaman okullar geliyor. Buradaki sistem öbürüyle entegre değil.
Evet.
Birbirini desteklemiyor. Üç, Gençlik Bakanlığı. Ve bütün bundan kuşatıcı olan Aile Bakanlığı. Aile Bakanlığı sadece dezavantajlı ailelerle ilgileniyor.
Evet.
Ama Aile Bakanlığı toplum bütün aileleriyle her yönden ilgilenecek bir konuma gelmeli. Aileye güç katmalı. Çünkü bizim ana unsurumuz aile.
Evet.
Aileyi biz nasıl güçlendirebiliriz? Çünkü kültürü taşıyacak olan en önemli öge ailedir.
Ailedir.
İşte evet, buradan sonra okul. Dolayısıyla Aile Bakanlığı ve bir de biraz önce söyledik, Tarım Bakanlığı. Ne yerseniz olsun Zahmet abi.
Evet.
Herkes yediği kadar düşünür. Mevlana'nın da sözü bu.
Hmm.
Duygu ve düşüncelerimizi harekete geçirecek olan, iyimser bakışımı sağlayacak olan gıdalarımızdır. Yani dolayısıyla sağlıklı beslenme, gıda ve bunun üretildiği alan, bunların hepsinin güzel bir şekilde ve bunları satan mekanlar hepsinin güçlü bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği gibi Türkiye tarım toplumuyuz dedi. Kırsal kesimi bitirmememiz de gerekiyor. Evet. Bu da bitti. Yani evet. Kırsaldaki üretimimiz de bitti. Bütün bunları bu 5 bakanlık iyi bir işbirliği içerisinde, sistematik içerisinde insana daha düzgün, daha farklı bir yatırım yapabilir. Özellikle Tarım Bakanlığı başta olmak üzere çocukların sağlıklı beslenmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Gençlik Bakanlığı'yla ve Sağlık Bakanlığı iyi bir işbirliği kurabilir. Katılıyorum. Ve bir de Kültür Bakanlığı ilave etmem lazım. Bu 15 yıllık süreç içerisinde Kültür Bakanlığı kültürel katkı bakımından, toplumun kültürünü dinamik tutma bakımından ve kendi kültürümüzü tanıtma bakımından çalışmalarını kontrol ettiğimizde sanatçılarımızdan, sanat adamlarımızdan, bilim insanlarımızdan, tiyatrolarımızdan, sinemamızdan verdiği değer toplumumuzu ne kadar yeniden kendisine getiriyor? Kültürel etkinliklerimiz ne kadar milli, ne kadar insani, ne kadar medeniyetimizin eserlerini taşıyor? Belediye başkanlarımızın harcadıkları para, kültür adına harcadıkları para ne kadar bizim değerlerimize uygun? Ve gençliğin kültürel sapmasını engelleyecek, kültürel varlıklarımızı tanıtacak programlar ne kadar güçlü yapıyor? Gerçi 3-4 senedir Gençlik Bakanlığı Çanakkale'ye, Gelibolu Yarımadası'na, Sarıkamış'a ve belli başlı tarih birikimine götürme gayret çabası olduğunu görüyorum. Lakin oradaki rehberlerimiz yeterince heyecan vermemektedir. Ya bunların hepsi yeniden dizayn edilmesi lazım. Gençlik kaplarımız, idealizmin yüklendiği gençlik kamplarımız, gençlik kamplarımız. Bunların hepsi oldukça önemli. İşte bunların hepsi bir koordinasyon çerçevesinde çok iyi yürütülebiliyor olmalı. Ve toplumun her birini kuşatmalıyız kültür adına. Ahmet abi, son zamanlarda okullar için ve öğretmen için söylenen şöyle bir şey var. 21. yüzyılda çocuklardan 5 şeyin gelişmesi hedefleniyor. Öğretmenlere söylenen.
Nedir onlar?
Bir, deniliyor ki 21. yüzyılı becerilerinden birincisi çocuğa kazandırmak isteyen beceri, birincisi iletişim becerisi. Diyor ki sen coğrafyadan, tarihten, fizikten çok bir çocuğa iletişim becerisi kazandır. Çünkü gelecek dünyada insanlar etkin iletişim kurabilen, duygu ve düşünce ifade edebilen, karşısını anlayan bireyler ön plana çıkacak diyor.
Evet.
Ailede iletişim, sokakta iletişim.
Böyle kısa süremiz kaldı.
Evet. İkincisi takıma yatkınlık becerisi. Birlikte çalışabilme. Her geçen gün toplum bireyselleşiyor ama birlikte iş görebilen insanlar daha çok ön plana çıkacak.
Evet.
Görüyoruz nitekim. Aile bir iş birliğidir. Okul iş birliğidir. Bakın. Üçüncüsü yaratıcılık, üretkenlik dediğimiz. Kreatif dediğimiz.
Evet.
Yani mevcut durumda yeni bir şey ortaya çıkarabilme becerisi.
İnovasyon
vesaire. Dördüncüsü kritik thinking dediğimiz. Eleştirel düşünme becerisi. Dördüncüsü.
Evet.
Beşincisi kendi kültürünü tanıma ve kültürüne var olma becerisi. Bakın önceden bu yoktu.
Evet.
Önceden diyor ki dünya insanıyız. Hayır. Şimdi öyle değil. Kendi coğrafyanın, kendi kültürünle birlikte
önce kendi kültürünü özümseyeceksin.
Özümseyeceksin. Dünya insanı
oradan
olacaksın.
Oradan dünyaya
evet,
açılacaksın.
Oradan dünya açılacaksın.
Mevlana'nın Perkel metaforu.
Şimdi bu 5 beceri dünyanın her tarafında üzerinde konuşulan beceri. İlaveten dijital okuryazarlık. Altıncısı da bu okul dışında da verilebilir. Ama okulların öğrencilere vermesi gereken bu 5 beceri artık önemli. Dolayısıyla biz şunu yapmaya çalışıyoruz. 21. yüzyıl becerisini kazandıracak öğretmen nasıl olmalıyız? Bakın tarih öğretecek, coğrafya öğretecek değil.
Evet,
artık
evet.
Tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji YouTube'da öğreniyor çocuk.
Evet.
En iyi kişiler anlatabiliyor.
Doğru.
Benim o zaman sınıfa girerken rolüm öğretmek değil.
Evet.
Rol model olmak ve iyi bir iletişim kurabilme becerimle birlikte sorgulayan
çocuğun
önünü açacak büyük düşünme öğretecek. Büyük öğretmenler ilham veren öğretmenlermiş Ahmet.
Evet, tabii.
İyi bir öğretmen sadece örnekle ders anlatırmış ama büyük öğretmen çocuklara
ilham verir.
O zaman okullar çocuklara ilham verecek,
evet.
Topluma bağlılığını sağlayacak ve dünyayı da tanıtacak bir sistem haline dönüşmeli. İşte bu da sistem.
Ne diyorsunuz? Son bir cümle alayım böyle. Diyelim okul yöneticilerine, değil mi? Öncelikle okul kültürünü oluşturmanın.
Nurettin Topçu'nun sözüyle cevap vereyim.
Ha, lütfen.
Mektep millet kültürünün ve ruhunun bayrağıdır diyor.
Evet.
Mektep millet kültürünün
evet.
ve ruhunun bayrağıdır. Biz ne zaman okullarımızı milletimizin kültürünü ve ruhunun bayrağı haline getirdik, okul kültürüyle birlikte ayağa kalkmış olacağız.
O zaman içimizde önce kendi
evet.
okulumuzu
tabii.
böylesine
yapılandırmamız gerekiyor.
Sal bir şey evet, gibi evet, görmek evet. lazım.
Aynen.
Değil mi?
İşte Nurettin Topçu ne diyor? Yine hemen okula mabede gider gibi gittim.
Gitmek
o derece kutsal önemi var.
Evet.
Efendim, çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarında Nuri Özkan, İKEDER Başkanı Nuri Özkan hocamızla beraberdik. Bendeniz Ahmet Taş getiren. Okul kültürünü konuştuk ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu eğitim alanındaki problemi bir kere daha ifade etti, değerlendirmeyi konuştuk. Hayırlı günler diliyoruz efendim.